Herkese merhabalar. Donanım Haber'de bugünkü konuğumuz uzaklardan bir konuk. Intel Labs'tan İlke Hanım, İlke Demir Hanım bizlerle beraber. İlke Hanım merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?
Merhabalar, teşekkürler. İyiyim. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi bende iki tane kamera var. Hem kayıt kameramız hem de şu an size baktığım kamera. Zaman zaman böyle size bakmıyor gibi görünürsem lütfen kusuruma bakmayın. Gündem tabii yoğun. Özellikle yapay zeka meselesi hayatımıza girince ChatGPT ile beraber. Yani yatar kalkar vaziyette bunu konuşur hale geldik. Tabii ki bu aslında belki yeni bir şey değil ama bir nevi bu popülaritesi işin çok arttı. Dolayısıyla bu da ana konumuz haline geldi ama geçtiğimiz yıldan beri aslında daha doğrusu Meta olmasından beri bir şekilde Metaverse'i konuşuyoruz. Sizin de bu konuda bilginiz var. Aslında iki şeyi birden konuşmak istiyoruz bugün sizle. Hem yapay zeka, hem deepfake, hem de belki de işte Metaverse'e de böylece bir uğrayıp da kenarından döneceğimiz bir konu gibi. Deepfake de aslında hem özellikle zor günlerde çok sıkıntılı sonuçlar doğurabilecek. Yani biz bunu eğer işte eğlence sektörü için düşünürsek tamam sıkıntı yok ama daha çok böyle siyasi meselelerde düşünürsek veya toplum olayları için düşünürsek aslında çok kötüye kullanılabilecek bir araç. Dolayısıyla bunu tespit etme noktasında sizin geliştirdiğiniz araç, sizin de içinde bulunduğunuz takımın geliştirdiği araç son derece önemli. Aslında biraz da o yüzden de sizi rahatsız ettik ve davet ettik ve o yüzden de teşekkür ederiz. Ben sorularıma şöyle sıralamaya başlamak isterim. Ne dersiniz?
Tabii ki.
Tamamdır. Deepfake teknolojisinin böyle korkulması gereken bir teknoloji mi yoksa heyecan duyması gereken bir yanı var mıdır? Ve böyle bir fayda zarar terazisine bakarsak ne dersiniz? Nerede görürsünüz?
Genelde ben buraya bilimsel yaklaşmak istiyorum ama tabii ki toplumsal sonuçlarına da bakmamız gerekiyor. Ve her algoritmanın, her yeni teknolojinin getirdiği gibi deepfake'lerin de hem iyi hem kötü yanları var. İyi yan, yani esas bu teknoloji ilk geliştirilmeye başladığında iyi yanlarıyla geliştirmeye başlandı. İşte avatarları yapabilir miyiz? İşte daha iyi filmler yapabilir miyiz? İşte daha bir insanın gerçekten videosu olmadan da hani reanimate edebilir miyiz diye. Bunlara bakılmaya başlandı. Ama tabii ki her teknolojinin olduğu gibi bunda kötüye kullananlar çıktı. Kötüye kullanılma alanları iyiye kullanılma alanlarından daha popüler ve daha çok etki yaratınca toplumsal olaylarda deepfake daha kötü bir teknoloji olarak anılmaya başladı. Şu anda internette olan deepfake'lerin %95'inden fazlası yetişkin içerik için kullanılıyor çok maalesef. Bu yüzden de hani geliştirmekten öte hani nasıl bunları bulabiliriz? Bir videoya baktığımızda en kısa sürede nasıl cevap verebiliriz? Nasıl hangi sinyallere bakıp işte bu gerçek mi değil mi diye kullanıcıya en kısa sürede nasıl bilgi verebiliriz diye biraz daha araştırmalarımızı o yöne çevirdik.
Aslında tam olarak burada bu söylediğiniz zaman o fake catcher dediğiniz proje içinde bu tabii. Çünkü hem görüntü var yani deepfake dediğimizde sadece görüntü değil onun dışında ses de devreye giriyor. Görüntü de devreye giriyor. Dolayısıyla böyle birkaç dinamik var yakalamanız gereken anladığım kadarıyla. Fake catcher ile beraber yani bu ne önem taşıyor bizler için? Mesela işte video için ayrı, fotoğraf için ayrı, sesler için ayrı. Nasıl çalışıyor, nasıl ayrım yapıyor sistem?
Şimdi bizim gerçek zamanlı bir deepfake detection platformumuz var. Deepfake bulma platformumuz var. Bu deepfake bulma platformunda dediğiniz gibi fake catcher teknolojisini kullanılıyor. Fake catcher teknolojisi normal deepfake bulan algoritmalardan biraz daha farklı. Normalde algoritmalar işte mesela benim videomu görüyorsunuz burada. Burada işte bozukluklar neler var işte yüzün çevresi mi bozuk veya simetri mi bozuk veya işte ağzımdan çıkan sesle dudaklarım uymuyor mu mesela böyle şeylere bakıyorlar. Ama biz bu soruyu biraz çevirdik. Biz video ile ilgili ne yanlış diye bakmak yerine gerçek videolarda bizi insan yapan şey ne diye bakıyoruz. Bizi böyle gizli sinyaller var mı? Bu sinyaller işte insanlık sinyali diyoruz. Hani biyometrik biraz da tabii ki alanda ama hani signals of humans. Neye bakabiliriz diye. Fake catcher da bu konuda kalp atışına bakıyor. Şimdi kalbimiz kan pompalıyor değil mi? Kan yüzümüze ve işte derimize ve hücrelerimize gittiği zaman bu hücreler renk değiştiriyorlar. Çünkü oksijen içerikleri değişiyor. Bu renk değişimi de tabii ki hani gözünüze baktığınızda videomdaki heart rate, kalp atışımı göremezsiniz ama computationally bunlar görünür sinyaller. Ve bu sinyal fotoplatismografi diye geçiyor. Fotoplatismografi PPG.
Bunu mesela biz Apple Watch'larda, bu sağ cihazlarda, bu tip cihazlarda da biliyoruz galiba, değil mi?
Evet, evet. Bu PPG sinyallerinin farklı extraction metotları var. Bir tanesi işte gerçekten hani deriye temas edildiğinde bu derideki işte infrared'le olsun veya işte oradaki
ışınla çıkartıyoruz bunu.
Aynen. Işınla olsun. Ama bizim baktığımız tabii ki hani biz videoyu görüyoruz sadece. Deriye temasımız yok. O yüzden remote fotoplatismografi, uzaktan fotoplatismografi bu da işte videodaki renk değişimine bakarak alınan kalp atışı. Biz bu PPG sinyallerini yüzün birçok yerinden topluyoruz. O birçok yerindeki sinyallerinde birbirleriyle korele olmasını, birbirleriyle uyumlu olmasını bekliyoruz. Bu da yani çok aslında çok basit anlatırsak sol yanağınızdaki kalp atışıyla sağ yanağınızdaki kalp atışı aynı olmalı, değil mi?
Evet.
Normal videolarda, insanların videolarında bu aynı ama deepfake'lerde bu her yerde. Hem aynı değil, hem işte her yerde farklı kalp atışı var, hem de hani kalp atışımız normalde böyle periyodik bir sinyal gibidir, değil mi? Deepfake'lerde hiç böyle bir şey yok. Ne periyodiklik var, ne işte o sinyalin amplitude'u aynı. Bunun gibi şeyler deepfake'leri ortaya çıkarıyor.
Aynaya bakınca görülmeyen vampire benzettim bir an. Yani evet, her yerde görülüyor, aynaya baktığında yok falan. Evet, ya deep fake olunca böyle demek ki. Çok güzel bir örnek oldu. Yani sizin anlattığınız çok güzel. Benim örneğim değil de yani deep fake'te bu yoktur diyorsunuz ya, çok önemli bence orası. O yok tabii, o sinyaller olmayacak haliyle. Evet. Devam ediyordunuz galiba, çok özür dilerim. Buyurun.
Pardon. Tabii bunun biraz daha hani sadece sinyal işleme olarak değil, bunun üzerine bir de derin öğrenme yapıyoruz. Çünkü hani normalde ışıklandırma değiştirebilir veya hani ben hareket ediyor olabilirim veya işte tam önüme geçen şeyler olabilir, değil mi? Bunlar için de biraz daha algoritma genelleştirilebilsin diye derin öğrenme kullanıyoruz. Bu PPG sinyallerini bir CNN'e Convolutional Neural Network'e koyuyoruz. Özür dilerim, bazen kaçıyor.
Tabii mecburen. Bu arada onların notunu iletelim. Yani sürekli yurt dışında yaşadığınız için bu tip ve teknolojiyi de sürekli kullandığınız için ve bu dile çok aşina olduğunuz için ben röportaja başlarken de aslında söylemeliydim. Bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Zaten izleyenler de tahmin edecektir. Bu yani özellikle söyleniyor değil. Gerçekten orada yaşadığınız için ve karşılıkları zaman zaman çıkmadığı için diye söyleyelim. Notumuzu yetmiş olalım. Teşekkür ederim. Buyursunlar.
Ya teşekkürler not içinde. Ya özellikle teknik terimlerin yani hani bazen Türkçeleri var ama Türkçelerini hatırlamak biraz daha zor oluyor.
Daha zor olur. Evet, muhakkak. Haklısınız tabii ki. Peki şunu sorayım. Evet, buyurun, devam ediyordunuz siz.
Ya bu kadar. Derin öğrenme kullanıyoruz. Böylece hani biraz daha genelleştirebiliyoruz.
Peki şimdi biz bunu öğreniyor. Yani şu an sizin söylediğiniz tekniği mesela çok önemli bir teknik ve bunu geliştirenler de, yani deepfake'i kendileri uygulayan ve geliştirenler de, bunu kötü niyetle kullananlar da diyelim, ya da daha doğrusu onlar da, peki bu önlemlere karşı önlem alırlarsa bizim işimiz daha zorlaşabilir mi? Yani biz hani nerede olacak bu şey, cheetah'la onu kovalayan yani kovaladığı antilopun hikayesi gibi, en hızlıları hep daha işte survive edecek, kurtulacak ve ondan sonra da işte hep daha hızlısı gerekecek. Acaba burada bir zorluk var mı daha sonrasında? Yani siz geleceğini bunu nasıl görüyorsunuz?
Hı hı. Bu çok güzel bir soru ve hep karşımıza çıkan bir soru. Evet, bu bir yarış. Biz ne kadar iyi bulma algoritmaları yaparsak onlar da o kadar geliştirici algoritmalar yapıyorlar, değil mi? Ama en başta da söylediğimi hatırlarsak hani normalde bu deepfake'leri bulan algoritmalar işte ne yanlış diye bakıyorlar. Hı. O yüzden bu deepfake'leri yaratan algoritmalar da o yanlışları düzeltmeye çalışıyorlar. Şimdi bizim baktığımız perspektiften konuyu ele alırsak biz ne gerçek diye bakıyoruz ve bu aslında PPG sinyalleri deyip duruyorum. PPG sinyallerini bizim algoritmamızın çıkarması differentiable değil. Differentiable değil ne demek? Yani lineer bir şekilde tersine dönülemiyor gibi düşünebiliriz. Differentiable olmadığı için bir tane geliştiricinin içerisine koyup onu öğrenmek şu an mümkün değil. O yüzden biz fake catcher'a biraz daha güveniyoruz. Çünkü fake catcher'ı şu anda kandırmak mümkün değil. PPG sinyallerini tekrar yaratmak.
Kullandığı için evet. Çok güzel.
Bir de şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi fake catcher bizim gerçek zamanlı platformumuzun sadece bir tane algoritması. Oraya biz daha çok algoritmalar ekliyoruz. Mesela bir tanesi gözlere ve bakışlara bakıyor. Normalde işte insanlar bir noktaya baktığında gözümüzden ışın çıkarıyorsak o bir noktada birleşiyor. Veya uzak bir noktada ise bu vektörler
daha düz gidiyor. Evet.
Aynen. Ama deepfake'lerde böyle hani şey, bebeklerin gözü şey olur ya böyle oyuncak bebeklerin öyleler.
Gözler yalan söylemez. Çok iyiymiş. Evet, bu deepfake'de gözlere dikkat etmek. Yani tabii biz şu an basit anlamına bakıyoruz. Çünkü sizin söylediğiniz teknikler aslında siz bunların tamamını daha gelişmiş bir şekilde kullanıyorsunuz. Yani bir tanesini değil birden fazlasını kullanıyorsunuz. Sadece tek yöntem değil. Bu da haliyle yakalanma olasılığını arttırıyor. Arttırdığı gibi aynı zamanda da geliştiricilerin de yani bu deep fake örneklerini geliştirenlerin de işini zorlaştırıyor anladığım kadarıyla.
Kesinlikle öyle. Çünkü şimdi hani gerçek gibi görünen videolar yaratmak yerine kalp atışlı, gözleri düzgün bakan, işte mesela harekete bakıyoruz. Motion based detector'ımız var bir tane. Hareket bir yerden bir yere giderken mesela benim hareketim aslında evet. Realistik mi? Fiziksel olarak realistik mi? Yoksa hani jumping
evet.
Diye bakıyoruz mesela. Bütün bunları daha hani daha bu baktığımız sinyallere uygun bir şekilde generate etmeleri gerekiyor. O da o kadar kolay bir şey değil.
Peki şey mesela şimdi az önce söylediğiniz işte elini yüzünden geçirdiği zaman orada bir arka tarafta bir değişiklik oluyor mu olmuyor mu? Bu mesela bizim için basit anlamda hemen birisi bu deepfake'i kullanıyor mu karşı tarafta? Bunu anlamak için böyle bir şey isteyebilir miyiz? Çok basit bir mantık mı yani? Elini bir kere şöyle geçirsen bir baksak acaba gerçek misin değil misin desek acaba işe yarar mı? Ya bu şeylerde?
Yani çok daha advanced, çok daha gelişmiş metotlar var. Bu metotlar hani bir el veya başka bir şey olduğunda da yapabiliyorlar yani. Hani sadece elin geçtiği pikselleri masklayıp onun arkasındakileri, önündekileri yapıyorlar. Ama mesela hani basit filtrelerde atıyorum işte yani sosyal medyada
kullanılan. Aynen öyle. Evet, ben de oraya geleceğim.
Onlar da görebiliyor.
Süper. Tamam. Ya yani bu yine en azından işe yarar. Peki şunu sorayım o zaman. Şimdi bugün artık tabii sosyal medya çok hızlı. Canlı yayınlar inanılmaz artmış durumda. Biz bunu sizinkisi fake catcher real time diyebilir miyiz buna? Mesela biz bu real time çalışsa bile mesela bunu nasıl adapte edebiliriz? Diyelim ki işte Türkiye'deki siyasileri, tabii siyasiler diyorum, bizde siyasi ortam daha çok da kullanılması ve tehlikeli olması olasılığı daha fazla olduğu için bunu örnekliyorum ama bunu kullansa birisi mesela canlı yayındayken bunu tespit etmemiz mümkün olabilir mi? Bunun için şirketler veya devletler ne yapmalı? Sizle mi iletişime geçmeli? Bunu nasıl entegre ya da hiç değil, hayır biz bunu işte YouTube'la veya işte bunun gibi içerik sağlayıcılarla halledebiliriz gibi mi düşünmemiz lazım?
Aslında neredeyse bütün kullanıcı kategorilerimizi belirttiniz ama ben de özetleyeyim. Şimdi evet, fake catcher real time, gerçek zamanlı ve bu gerçek zamanlı olmasından ötürü normalde deepfake videolara bakıldığında işte bütün videoyu izliyor algoritmalar, ondan sonra işte gerçek veya değil diyor. Biz onun yerine hani böyle gerçek zamanlı olarak böyle sürekli işte şu an gerçek, şu an değil, şu an gerçek, şu an çok değil güzel. Ve onun güven yüzdesiyle birlikte veriyoruz. İşte %80 oranda biz şu an gerçek olduğunu düşünüyoruz. %85 gerçek olduğunu düşünüyoruz. Ha çok %90 gerçek
yalan.
Olmadığını düşünüyoruz.
Evet.
Gerçek zamanlı olması önemli. Şimdi gerçek zamanlı sistemi kim kullanabilir sorusuna da gelirsek. 4 tane farklı kategorimiz var. Bir tanesi işte dediğiniz gibi sosyal medya platformları. Atıyorum işte YouTube'da veya Twitter'da bir tane video izliyorsunuz. O videoda bir tane checkmark olsa, bir tane işte kenarda küçücük desek ki işte %90 oranla sahte mesela.
Evet.
Öyle olduğunda bütün bu kullanıcılar çok daha güvenli bir şekilde hani share edeyim demek yerine, hemen paylaşayım demek yerine bu yanlışmış, bu sahteymiş, ben niye buna inanıyorum deyip geçecek mesela. Sosyal medya platformları o yüzden hani gerçek zamanlı uygulamak için çok önemli. İkincisi haber ve medya kuruluşları. Hem canlı yayın için, canlı yayında fake edilebiliyorsa, işte biri böyle bağlanıyorsa mesela, değil
Bravo.
Mi? Bir canlı evet. olmasa da bir yayına bağlanıyorsa. Veya üçüncü third party içeriklerden de. Çünkü çok fazla haber toplanıyor, çok fazla haber geliyor. Bu haberlerin hangisi gerçek, hangisi yanlış? Bu konularda da fake catcher gerçek zamanlı platformun kullanılması çok önemli. Üçüncüsü... biraz daha şimdi biz bu defektleri ve sentetik datayı bulmaktan söz ediyoruz genelde ama benim takımım bir adım geri alırsak hem sentetik medyayı nasıl bulabiliriz diye bakıyor. Hem bunu nasıl daha sorumlu bir şekilde yaratabiliriz diye bakıyor. Hani insanlara zarar vermeden, işte etik değerlere uygun bir şekilde, olduğu kadar transparan bir şekilde nasıl bu işte bir sürü görüyoruz değil mi? ChatGPT mesela hiç dememesi gereken şeyler diyor. Bunları nasıl önüne geçebiliriz diye. Nasıl sorumlu bir şekilde generation yapabiliriz diye bakıyor. Üçüncüsü de nasıl media provenance yapabiliyor? Media provenance demek bir medya, bir content evet. kim yarattı, neden yarattı, işte ne kullanarak yarattı. Bunun gibi bilgileri medyanın içine koyabilir, o içeriğin içine koyabilir miyiz diye. Mesela bir videoyu gördüğünüzde bir işte şey, authentication prosedürü gibi bir tane işte
recorder. Teyit mekanizmasını böyle... içerisine aslında bir nevi entegre ettiğiniz bir durumdan bahsediyoruz değil mi? Evet, çok güzel.
Evet. Şimdi bu üç alana baktığımızda benim takımımın üçüncü alanı bu media provenance ve işte sorumlu geliştirme dediğimiz alanda da içerik yaratıcılar, işte metaverse 3D içerik yaratanlar veya işte otentik bir şekilde, düzgün bir şekilde deepfake yapmaya çalışanlar, işte izin verilmiş bir şekilde kullanılanlar, bunları nasıl enable edebiliriz diye bakıyoruz. Hani bunlar, hani biz tamamen deepfake'lerin hepsi kötü, hiçbiri kullanmayın demiyoruz. Kullanıyorsanız bunu sorumlu bir şekilde de bizim destek vermemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. O yüzden üçüncü kategorimiz de işte içerik sağlayıcılar genel olarak. Son kategorimiz de müşteriler açısından AI ve yapay zekayı nasıl daha çok insana ulaştırabiliriz diye bakan, işte non-profitler olabilir, start-up'lar olabilir, independent gazetecilere nasıl ulaştırabiliriz diye mesela, veya işte herhangi meraklı insanlara nasıl ulaştırabiliriz diye. Bu da dördüncü kategorimiz ve bu kategorilerden bir sürü müşterimiz de şu an görüşmelerimiz devam ediyor ve bu platformu kullanıyor olacaklar.
Şahane. Çok güzel cevaptı. Teşekkür ederim. Bir taraftan siz anlatırken şunu da unutmuş olduğumu fark ettim. Ya bu aslında tamamen kötü bir teknoloji değil. Yani bunu aslında iyiye kullanmak da gayet mümkün ve kullanılıyor ve endüstriler için de aslında önemli. Özellikle ses konusunda, bazen görüntü konusunda. Belki gelecekte daha da önemli hale gelecek zannediyorum. Çünkü şu an çok örneğini bilmesem de söylüyorum. Ama dediğiniz gibi biz bu daha çok hatta ne kadardır zannediyorum 1-2 yıldır daha çok bu yetişkin içeriklerinde gördüğümüz için bunu, yani hem endüstrinin kendisi bundan memnun değil ama bunu üretenler memnun, bunu işte tüketenler anlaşılan memnun ki bunu kullanmaya devam ediyorlar ve bu haliyle çok daha kötü bir yere gidiyor. Peki ChatGPT dediniz az önce, şimdi artık bir nevi sosyal medya uygulaması haline de geldi, çok da kullanılıyor, dediğimiz gibi her yerde bir şekilde bu kullanılıyor, konuşuluyor. Yapay zekanın bu kadar böyle hayatın içerisine, sosyal medyaya çok entegre hale gelmesini, hatta bugün duyduğum kadarıyla Opera mesela ChatGPT'yi işte browser'ına, tarayıcısına entegre etmeyi bile düşünüyor. Bunu bu kadar iç içe olmasını nasıl görüyorsunuz? Fikri olarak da merak ediyorum.
Yani bir bilim insanı olarak mutluyum. Böyle yaptığımız her şey dışarı gidiyor. Ne kadar güzel. Herkes kullanıyor. Bütün dünya kullansın tabii ki. Ama bu tamamen bilim insanı
kafasıyla bakınca diyorsunuz.
Evet. Aynen. Benim takımım biraz daha olaylara sadece teknik bakmak yerine sosyal olarak, psikolojik olarak, insan çerçevesinde nasıl bakabiliriz diye ele alıyor. Bu yüzden Responsible AI dediğimiz sorumlu yapay zeka yapmaya çalışıyoruz. Ve yani birçok örneğini gördüğümüz gibi mesela ChatGPT şu an görüldüğü açısından bütün dünyaya açılabilecek bir teknoloji değil.
Evet.
Çünkü yani bir large language model olarak LLM diye geçiyor.
Evet,
bunlar.
Aynen öyle.
Geniş dil modelleme yapay zekası diyebiliriz herhalde. Large language model olarak çok kapasiteli, böyle milyonlar, milyarlarca parametresi var. Çok güzel. Ama bu sadece bir dil modelleme yapay zekası. Bu soru cevaplama yapmaz, aritmetik yapmaz, tarihleri karşılaştıramaz. Bir bilgiyi bir araya getirdiğinde referans veremez. Çünkü onun bir referans anlayışı yok. O sadece düzgün cümle kurmak istiyor. Düzgün gramerli, işte konteksti olan, yani aslında sadece kelimeleri ard arda koyma makinesi.
Çok güzel özet.
Ve
evet.
insanlar bunu farklı şekillerde kullanmaya başladıkça da toplumsal olarak ne kadar zarar verebileceğini görebiliyoruz. ChatGPT yazarak makale kullanarak makale yazıyorlar mesela. Makalede referans veriyorlar. Referansa tıklıyorsunuz. Öyle bir paper yok. Veya bir başka bir linke götürüyor. O paper değil. Veya işte yani kısacası ChatGPT'ye 2 artı 2 5 diye çok fazla bilgi verdiğimizde 2 artı 2 5 diyecek. Çünkü evet. O operasyon üzerinde
bunu öğrenmiş olacak değil mi?
Tanıyan bir sistem değil. Sadece ChatGPT olarak da değil işte. Mesela Dali'yi görüyoruz. Çok güzel resimler yapıyor ama resimlere zoomladığınızda 6 tane parmak var. 5 parmak yok. Aynı şey.
Evet.
Çünkü hani parmakların yan yana olduğunu biliyor ama bu gerçekten bir el iskeleti olduğunu bilmiyor mesela. Bunun gibi bu generative model'ları nasıl daha sorumlu bir şekilde dünyaya açabiliriz diye bakıyoruz biraz da.
Çok güzel. Şimdi yine ChatGPT dedik. Şimdi ChatGPT'de böyle yapay zeka bir anda fırladı. Metaverse'de de Metaverse'ün de aslında Meta ile böyle bir, çok müthiş bir sıçrama yaptığını gördük. En azından hype anlamında, yani gelişme anlamında değilse de. Hadi bu tarafta da aslında ChatGPT'de buna benzer bir durum var. Sanki ChatGPT çıktı ve artık yapay zeka olmuş gibi düşünüyoruz, konuşuyoruz. Konuşulanlar böyle ama asla öyle olmadığını siz de az önce söylediniz. Biz de daha önce konuşmuştuk burada programda. Şimdi bu ikisinin Metaverse ile bu iki teknolojinin kesiştiği yeri düşünürsek eğer bir faydası olacak mı bize? Yani Metaverse açısından yani yapay zeka ile böyle birleştiğinde ne gibi bir çıktısı olabilir bizler için?
Belki ilk önce Metaverse'ün ne olduğunu biraz daha iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü hani buzzword olarak kalması yerine hani bu dünyada nasıl gerçekleştirmiş, gerçek hayatımıza nasıl bu yansıyacak diye düşünmemiz gerekiyor. Metaverse dediğimiz sanal ortamlar veya arttırılmış ortamlarda kendi günlük işlerimizi veya işte sosyalleşmemizi gerçekleştirmemiz veya işte work environment'ı taşıyabilmemiz değil mi? Bu üç boyutlu ortamlarda şimdi üç boyutlu ortamlarla ChatGPT'yi nasıl kesiştirebiliriz diye düşünürsek ChatGPT ne? Bir tane conversational AI. O zaman mesela burada sanal asistanlarımız olabilir. Sanal asistanlarımızın konuştuğu dil ChatGPT tarafından generate ediliyor olabilir. Veya bazı sistemler automated cevap veriyorlarsa işte ne bileyim bir tane call center aradığınızda mesela ChatGPT cevap veriyor olabilir size. Ama yine temeline inersek böyle uygulamalarda kullanılması için hala birkaç fırın ekmek yemesi gerekiyor diyeyim yani.
Çok güzel, birkaç fırın ekmek güzel bir örnekti doğrusu. Peki Metaverse'ün geleceği hakkında ümitli misiniz? Yani nasıl görüyorsunuz orayı o buzzword'ün dışında?
Yani Metaverse bu kadar popüler olmadan önce de geliştiricilerden biri olarak biz mesela 2020'de 3 boyutlu volumetrik filmmaking yapıyorduk. Yani 3 boyutlu filmler yapıyorduk. Bizim bu 3 boyutlu filmlerimiz Tribeca Film Festivali'nde, Venice Film Festivali'nde duyuruldu. Orada insanlar izledi. Ve ya bunlar ilk Metaverse productionları olarak bile görülebilir aslında.
Tabii. Yani.
Mesela işte bizim 10 bin square feet bir stüdyomuz vardı, Intel Studios. Intel Studios'ta bu 100 tane kameradan tamamen zaman senkronizesi olan 100 kamerayla işte 3 boyutlu film çekiyorduk açıkçası. Ve bu üç boyutlu filmlerinde işte modellemesi, işte bu yaşadıkları ortam, bunların hepsi bir metaverse content'i yaratmaya yönelik, değil mi?
Aynen öyle.
Bunun bir sürü etkeni var. So, bir tanesi bu içeriği yaratıyorsunuz ama bu içerik nereye gidiyor? Mesela atıyorum Venice Film Festivali'ne gittiğinde ne oluyor? İnsanlar orada bir süre işte headsetlerini takıyorlar, sanal gerçeklik gözlüklerini takıyorlar ve filmi izliyorlar. Filmde işte dans edenlerle birlikte dans ediyorlar, oradaki o ortamı yaşıyorlar.
İçine giriyorlar, çok doğru.
Sonra çıkarıp devam ediyorlar. Bu açıdan bakıldığında çok güzel bir uygulama, çok güzel hani insanlar rahat, hani bir magical moment var, o magical moment'ı yaşayıp gidiyorlar. Ama günlük hayatımızda mesela hani şu toplantılarımızı 8 saat boyunca kafamızda o gözlükle yapmak veya işte en sevdiğimiz oyunu saatlerce sanal ortamda oynamak, bunun gibi şeyler için yine hala sanal gözlüklerin form faktörünün değiştirmesi gerekiyor. Yani saatlerce telefonumuzu elimize alabiliyoruz mesela. Belki biz de biraz evrimleştik bunu yapabilmek için.
Çok doğru, tabii ki. Ben mesela bu dediğinize hemen ekleme yapmak isterim. Nokia'nın yaptırdığı zamanında bu işte ilk artık onlara dumb phone diyoruz da akılsız telefonlarda. Onlar çıktıktan sonra o kadar çok kullanmaya başlamış ki baş parmaklarımız evrim geçmeye başlamıştı o zaman. Yani çünkü sürekli böyle yazıyorduk. Şimdi ama tabii işler değişti büyük ihtimalle. Daha farklı hale geldi. O yüzden dediğiniz doğru. Hani nasıl bundaysa gene evrim geçiriyoruz büyük ihtimalle. Evet, buyursunlar.
Aynen öyle. Biraz daha hani nasıl evrim geçireceğiz? Ve bu evrim geçirmek için de mesela dediğiniz gibi hani telefonların arayüzü belli ve şu şekilde kullanıyorduk. Şimdi bu sanal ortamda arayüz de henüz tam bir oturmuş bir arayüz yok. Ellerimizi kullanabiliriz, gesture kullanabiliriz diyoruz. Gözlerimizi kullanabiliriz. Çünkü çok özel göz eye tracking teknolojisi var değil mi? Eye tracking ile böyle işte gözümüzü mouse gibi kullanabiliriz diyoruz ama bunların hepsi gelişen teknolojiler, gelişen arayüzler olduğu için bunları da henüz çok hayatımızın her anında kullanabileceğimiz gibi değil. Hala biz de öğrenme aşamasındayız. Hala teknoloji de geliştirilmesi açısından. O yüzden yani biz işin arka planında hani o metaverse dediğimiz anda metaverse atlayamayacağımızı biliyorduk. O yüzden herkesin de bunu bilmesini istiyorum. Hani metaverse işte buzzword'dü artık değil. Metaverse hala gelişiyor, hala geliyor ve biz de metaverse'e geçiş evresinde evriliyoruz biraz aslında.
Çok güzel. Yani hala aslında çok küçük bir bebekten bahsediyoruz. Belki hatta doğmamış bir bebekten bahsediyoruz bu söylediklerinize göre. Peki son olarak şunu sormak isterim. Ya telefon örneği bence çok iyi bir örnek. Cep telefonu işte çok kolay elimizde kullanıyoruz. Herkes de var ve yani hızla gelişiyor. Hızla gelişti. Yani hatta belki de gelişimine bakarsak yani bilgisayarların gelişimiyle telefonların gelişimine bakarsak çok daha hızlı bir telefon gelişimi olduğunu görüyoruz. Telefon çok daha kısa sürede geliştiğini görüyoruz. Bunun benzerini Metaverse'deki bu işte gözlük gerekiyor. Gözlüğün bir şekilde uygun bir şekilde bize de uygun bir şekilde uzun süre kullanıma uygun işte belki daha kolay, daha ergonomik daha uzun sürelerde telefonu çünkü uzun süre bakabiliyoruz ama Metaverse'den gözlüğü taktıktan sonra gözlüğü tavsiye edilen işte 45 dakika sonra çıkartmak en geç gibi şu an konuşulan şeyler bu. Yani en azından mola vermek gerekiyor. Vermezseniz bu sefer başka sonuçlar çıkıyor. Ama yine de şunu merak ediyorum. Bu donanımın daha çok daha yaygın hale gelmesi, yani bu çok daha erişilebilir hale gelmesi, işte güçlü cihazlar gerekmesi yerine belki telefonlarla veya farklı donanımlarla, işte dizüstü bilgisayarlarla olabilir, yani CPU'dan da GPU'dan da yararlanan, işte fayda görebilen cihazlar da olabilir ama Intel'in ve işte başka markalarında, başka güçlerinde buraya girip daha iyi bir donanım çıkartması sanki gerekiyor gibi. Yani donanımsal ihtiyaçlarda da Metaverse'de doğru zamanda değiliz gibi geliyor bana ama sizi de merak ediyorum, ne düşünüyorsunuz?
Bu çok güzel bir soru aslında. Şimdi telefon analojisinden bahsettiniz. Telefonların nasıl geliştiğini düşündüğümüzde aslında hani dumb phone'lardan değil de ta Graham Bell'den başlarsak aslında o da çok hani yavaş bir teknolojiydi hani öyle düşünürsek.
Çok
şimdi Metaverse açısından bakarsak da tam yılını hatırlamıyorum. 94 mi 98 mi öyle bir yılda benim de postdoc hocam olan MIT'den Ramesh Raskar diye bir hocamız Office of the Future, geleceğin ofisi şeklinde bir paper yayınlıyor ve bu paper'da işte sanal gerçeklik var, artırılmış gerçeklik var, mixed reality dediğimiz like karma gerçeklik var ve bunların hepsinin hani nasıl olabileceği, nasıl geliştirilebileceği. Bunun üzerine de hala şey mesela ilk sanal gerçeklik dediğimiz bir tane odaya giriyorsunuz. Odaya böyle hani oturup kafanıza şöyle bir şey iniyor ve ilk sanal gerçeklik öyle. İlk headsetler öyle. Ve hani kesinlikle kullanılabilir değil. Hani simülasyonla sanal gerçeklik arası bir şey. Onun da geçmişine bakarsak aslında hani dün bulunmuş bir şey değil kesinlikle metaverse'imiz şey. O yüzden hani onun da gelişimi nasıl telefonun gelişimi varsa şimdi 3 boyuta gelişimimiz de öyle gidiyor. Ve tabii ki dediğiniz gibi bu sistemlere güç veren CPU'lar, GPU'lar çok önemli. Ve hani ben de yapay zeka çalıştığım için biraz bu yapay zeka algoritmalarının headsetlere nasıl yansıtıldığını biliyorum. Birkaç yıl önceye kadar derin öğrenme metodları headsetlerde çalıştırılamayacak kadar kompleks algoritmalarda. Çünkü yani bilgisayarımız ısındığında mesela o kadar sorun olmuyor. Fanı çalışıyor. Doğru. Ve tamam diyoruz değil mi? Veya parmaklarımız sıcak. Kafanızdaki alet ısındığında gerçekten orada olmak istemiyorsunuz genelde. Daha bir sorun var deyip kenara koyuyorsunuz.
Çok güzel.
Bu yüzden çok daha güçlü CPU'lar, çok daha güçlü GPU'lar ve özellikle bunların in-device olması, on-device olması çok önemli. Çünkü hatırlıyorsanız eskiden Rift'ler vardı mesela. Evet. Yani hala var. Peki. Ve bunlar kabloluydu ve bütün hani rendering ve böyle kompleks şeyler bilgisayarda yapılıyordu. Kablodan da buradaki
ekrana
yansıtılıyordu. Ama tabii ki kabloyla nereye yürüyorsunuz, nereye gidiyorsunuz bir yerden sonra zaten de orada kabloyla
karışıp kalıyorsunuz.
Aynen öyle. O yüzden aslında şu an bu yeni gelişmeler işte Quest böyle yapıp duruyorum, benim headsetim şurada duruyor, o yüzden kusura bakmayın.
Süper, rica ederim.
bu Quest'in kablosuz olması mesela inanılmaz güzel bir
gelişme. Evet, doğru.
Daha çok mesela deminle eye tracking'den bahsettik. Bu headsetlerin içinde eye tracking mesela deep learning ile yapıldığı anda o kadar compute intensive bir environment ki bunun için daha iyi GPU'lar, daha iyi CPU'lar ve daha compute efficient deep learning architecture'lar nasıl yapabiliriz diye. Bunların hepsi çok güzel araştırma konuları. Hepsi hakkında çalışıyoruz.
Hepsi hakkındaki heyecanınızı şu an buradan görebiliyorum. Gerçekten müthiş. Yani gelecek tabii, bu yüzden şu bahsettiğinizden, şu heyecanınızdan sizin için heyecanlıysa büyük ihtimalle kullanıcılar için de çok daha heyecanlı hale gelecektir. Bizim için çok daha heyecanlı hale gelecektir. O yüzden doğrusu bu röportaj çok keyifli oldu benim açımdan. İzleyicilerimiz açısından da öyle olmasını ümit ediyorum. Şey sorayım, merak ettim. Peki biz bu mesela az önce fake cache'e dönmek istiyorum. Bunu mesela bir antivirüs gibi böyle bilgisayarımızda kullanabilme ihtimalimiz sizce olabilir mi? Yani koyduk orada bir servis, yani bu servisi de aldık. İşte Intel'in bir servisi gibi aldık ve ne izlersek izleyelim burada bir o detection'ı aslında tespit olayını yapabilir mi? Böyle bir yere gidebilir miyiz? Yani bu cihazımıza da çalışabilir mi?
Şu an biraz şey düşünmeye başladım. İş planlarımızı mı gördünüz acaba? Evet.
Süper, çok sevindim.
Intel içindeki başka organizasyonlarla da şu an bu konuda prototipler geliştiriyoruz. Hani şu var demek için çok erken ama
bunun için çalışıyorsunuz.
Umutluyuz diyebiliriz, evet.
Çok güzel, peki tamam. Neyse, güzel oldu. Neyse, çok da açıkta vermediniz. Ben de hakikaten sorularda da yoktu bu. Sonradan aklıma geldi. Peki, iyi oldu. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gerçekten şu an Amerika'dasınız. Uzak işte bu saatte siz katıldınız. Sizin için sabahın çok erken saatleri, bizim için mesainin bittiği saatler. Tekrar teşekkür ediyoruz bu güzel anlatımınız, güzel cevaplarınız için. Ayrıca tabii Intel Labs'te bir Türk bilim insanının, bir Türk bilim kadınının çalışması bizim için gerçekten çok sevindirici. Ve fake catcher gibi bir uygulama, yani ben mesela devlette işte çeşitli devletlerin bunu isteyeceğini, farklı noktaların buna çok ihtiyaç duyacağını Bugün bile ihtiyaç duyuyorlardır ama gelecekte çok daha fazla ihtiyaç duyacaklarını tahmin ediyorum. O yüzden de zihninize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Donanma Haber'de kadın konuk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Başka bir görüşmede, başka bir röportajda yeniden de görüşmek isteriz.
Sağ olun, çok teşekkürler.
Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Intel Labs, Türk bilim insanı Intel Labs'ten, İngiltere'deki Intel Labs'ten Türk
Los bilim insanı.
Los Angeles mı? Öyle mi?
Evet.
Temel
böyle
zaten.
Mi var bilmiyorum, bilemedim.
O yüzden ya diyorum ki sabah olmaması lazım diyorum aslında İngiltere ise. Şimdi oldu, oturduğu yerine. Tamam, Los Angeles daha güzel bir yerden. öyle söyleyelim. Bendeki notlarda İngiltere yazıyordu, kusura bakmayın. Ama düzeltmiş olalım, daha iyi oldu. Los Angeles'a da selamlar bu arada diyelim. Ve bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.